Ayrım 39.
Sahte istifa metni Türk basınını bir süre oyalayacaktı. Köstebe İn mektubundan bir ay sonra Mehmet Eymür gerçekleri anlatmak için Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı Kutlu Savaş'ın karşısına geçti. 8 Mart 1988 tarihine Mehmet Eymür Başbakanlık Teftiş Kurulu'na 27 sayfalık ifade verdi. Kutlu Savaş ile Mehmet Eymür 10 yıl sonra bir başka MİT raporunda yine karşılaşacaklardı. Ve yine istifaya zorlandı. 27 Mayıs 1988, teşkilata girerken ilk görüştüğü kişi Başbakanlık Müsteşarı Ahmet Salih Korur'du. MİT'e ikinci kez dönüşünde bu kez Başbakanlık Müsteşarı Hasan Celal Güzel ile görüşmüştü. Şimdi yine bir Başbakanlık Müsteşarı Ahmet Selçuk'un makamındaydı. Yorgun olduğunu hissetti, canı konuşmak istemiyordu. Biliyordu ki yenilmişti. Piposunu yaktı. Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı Kutlu Savaş'ın gelip kendisinin ifadesini alması gururunu kırmıştı. Başbakan Özal'a kırılmıştı. Görev yaptığı sırada haftada 2-3 gün mutlaka görüşürlerdi. Oysa şimdi kendisini telefonla bile aramamıştı. Hiram Abbas belki farkında değildi ama Başbakan Özal kendisinden soğumaya başlamıştı. Performansı Özal ve çevresini şaşırtmıştı. Stratejik gücünden analizci bir kafa yapısına sahip olmadığını anlamışlardı. İstihbarat sözcüğünün uluslararası karşılığı intelligence, Türkçe'de zeka anlamına geliyordu. Oysa Hiram Abbas zekasıyla değil tabancasıyla hareket ediyordu. Halbuki istihbarat entelektüel bir faaliyetti. Biliyorlardı ki onun aklı fikri vurup kırmadaydı, maceracıydı. Özal'ın kulağına kadar gelmişti teşkilat içinde bazı kişiler Hiram Abbas'a kovboy adını vermişlerdi. Dipnot. Serüvencilik Hiram Abbas'ın ruhuna sinmişti. Mehmet Eymür'ün analiz kitabında yazdığına göre MİT raporundan sonra emekli olduğunda Afrika'nın küçük bir ülkesine gidip mesleğini orada icra etmeyi düşünmüştü. Sayfa 152. Sorulmadan edilmiyor. Kim adına yapacaktı Afrika'nın o küçük ülkesine mesleğini? Koskoca müsteşar yardımcısı Ankara'nın göbeğinde yol vermedi diye bir kamyon şoförünü dövmüştü. Ayrıca müsteşar olacak birinin teşkilatta herkesi kucaklaması gerekiyordu. Halbuki Hiram Abbas çok sınırlı bir ekiple çalışmıştı. Şansı dönmüştü. Gazetecilerle çok yakın ilişkisi vardı. Yükselmek için onlarla iyi ilişkiler kurmak gerektiğine inanıyordu. Ama işte o ilişkiler bazen başına bela açıyordu. Hiram Abbas bir gazetenin üst düzey yöneticisiyle telefonda konuşurken, MİT'in bir komşu ülkeye yerleştirmek için o ülkeden devşirip yetiştirdiği bir ajanın açığa çıkmasına neden olmuştu. Olmadık zamanda övünüyordu. Aslında bu huyu bir istihbaratçı için gerçekten kötüydü ve ne yazık ki bu kötü huy onda vardı. Başbakanlık Müsteşarı Ahmet Selçuk, Başbakan Turgut Özal'ın isteğini iletti. Sayın Abbas, sizi bırakmak istemiyoruz. Başbakanlık müşaviri olarak sizi aramızda görmek istiyoruz. Reddetti. Bilmiyordu ki 5 yıl sonra rakibi Nuri Gündeş o koltuk için kimleri devreye sokacaktı. Başta da Hüsamettin Cindoru. Dipnot. Nuri Gündeş 1993 yılında Başbakanlık güvenlik müşaviri olarak Başbakan Tansu Çiller'e danışmanlık yaptı. Meclis Susurluk Komisyonu'nda sizi Sayın Çiller'e kim önerdi sorusunu şöyle yanıtladı. Hüsamettin Cindoruk Bey söylemiş olabilir. Meclis Susurluk Komisyonu tutanakları sayfa 1187. Başbakanlık Müsteşarı Selçuk konuşuyor ancak Hiram Abbas dinlemiyordu. Kafası bambaşka yerlerdeydi. MİT'e ikinci kez dönmesinde en büyük yardımı yakın dostu Erkan Gürvit'ten almıştı. MİT'ten ayrılmasında da en büyük çabayı yine o göstermişti. Üstelik bu olaydan kısa bir süre sonra Erkan Gürvit terfi almıştı. Aslında MİT raporu patlak verdiğinde bir köşeye çekilip gelişmeleri izlemişti. İlgisiz görünmeye çalışmıştı. Hatta Mehmet Eymür'ü feda etmeyi bile düşünmüştü. Ancak rakipleri raporu fırsat olarak değerlendirmiş kellesini istemişlerdi. Cumhurbaşkanı Kenan Evren teşkilattan 6-7 kişinin başını istediğini açıkça söylemişti. Gazeteci Tayyar Şafak 7 Ekim 1998 tarihinde Akşam Gazetesi'nde bir anısını kaleme aldı. 5-6 yıl önce bir televizyon programının çekimi için Marmaris'e gitmiştim. Kenan Paşa'nın konuğuydum. Saatlerce hemen hemen her konuyu konuştuk. O sırada yeni bir kitaba başlamıştı. Anılarında yazamadıklarını anlatacaktı. Mesela dedim bir örnek verdi. Mesela MİT olayını yazıyorum. O zaman rapor hakkında soruşturma yapılması için müfettişlere emir vermiştim. Kitabımda o soruşturmayla ilgili raporlara yer vereceğim. Raporlara göre Hiram Abbas'la Mehmet Eymür'ün işine son verilmesi gerekiyordu. Ama verilmedi. Bana kalırsa birisi onları korudu. Benimki şüphe. Kimden şüphelendiğimi belki kitabımda anlatırım. Kenan Paşa söylemedi ama onu o günlerde güç duruma sokan o raporu yazdıran birisinin ta 1987 yılından beri Çankaya'ya çıkma hesapları yapan Turgut Bey olduğunu düşündüm. Kimdi bu kellesi istenenler? Müsteşar yardımcısı, güvenlik daire başkanı ve yardımcısı, iç istihbarat daire başkanı, MIT'in Esenboğa havalanındaki görevlisi vesaire. Dipnot. Görevden alınanlar arasında Hiram Abbas'ın ekibinden MIT Esenboğa sorumlusu Kaya Ülgen de vardı. Kaya Ülgen Milli Savunma Bakanlığı'na atandı. 28 Aralık 1990 tarihinde Milli Savunma Bakanlığı'ndan çok gizli ibareli 70 adet belgeyi çalıp İran'a verdiği iddiasıyla tutuklandı. Başbakanlık Müsteşarı Selçuk gözlerini bir noktaya bakıp öylece kalan Hiram Abbas'a Mehmet Eymür ve Korkut Eken gibi bazı arkadaşlarının başbakanlık bölümlerine tayin edileceğini söyledi. Olumlayan bir şekilde kafasını salladı. Aslında yine de bir şekilde korunmuşlardı. Çünkü MIT yasasının 26. maddesi, MIT mensuplarının görevlerini yerine getirirken görevin niteliğinden doğan veya görevin ifası sırasında işledikleri iddia olunan suçlardan ötürü haklarında cezai takibat yapılması başbakanın iznine tabidir hükmünü içeriyordu. Başbakan Özal cezai takibata gerek görmemişti. Öte yandan İçişleri Bakanı Mustafa Kalemli, basının yazdığının aksine Kaçakçılık İstihbarat Hareket Daire Başkanı Atilla Aytey'in görevden alınmadığını açıkladı. Bakan Kalemli, Atilla Aytey'i görevden almadık, kimseyi bir yere tayin etmedik şeklinde demeç verdi. Ancak Atilla Aytek, önce Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne ardından da emniyetin kızak kadrosu olarak bilinen APK'da çürümeye terk edildi. Dipnot, Atilla Aytek her gittiği yere ABD Ankara Büyükelçisi Hupe tarafından kendisine verilen teşekkür belgesini götürdü, makamına astı. Tarihin tokatı mıydı? Hiram Abbas teşkilatta görev yaptığı yıllar boyu hep 27 Mayıs 1960 ihtilaline karşı mücadele vermişti. Ve askeri hareketi 28. yılında MIT'ten ayrılmak zorunda kalmıştı. Bir gün sonra, son kez MIT'e gitti, makamından özel eşyalarını topladı, bazı lüzumsuz belgeleri yok etti, pipolarını özenle sarıp çantasına koydu. Makamındaki kitaplar arasından bir tanesini yanında götürecekti. Zaten onu hiç yanından ayırmamıştı. Baş usta olarak kabul ettiği Nazi istihbaratçısı Geyle'nin Servis adlı kitabını. Beyaz kağıda istifa dilekçesini yazdı, her ayrılan teşkilat mensubuna personel işlerinden getirilen bildikleriyle ilgili hiçbir açıklamada bulunmayacağına ait yemin belgesini imzaladı. Büyük toplantı salonunda başta Müsteşar Hayri Ündül, başkan ve daire başkanları olmak üzere küçük bir toplulukta veda seremonisi yapıldı. Müsteşar Ündül ve Hiram Abbas birkaç cümle formalite konuşmaları yaptılar. Ve el sıkışmalar, öpüşmeler faslından sonra küçük el çantasını alıp teşkilattan ayrıldı. Bir daha hiç dönmemek üzere. Dipnot. Aradan yıllar geçti. MIT raporunun hedef aldığı Süleyman Demirel, Başbakan Hüsamettin Cindoruk, TBMM Başkanı, Nevzat Ayaz, Milli Savunma Bakanı oldu. Mehmet Ağar, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden İçişleri Bakanlığı'na kadar yükseldi. Ünal Erkan, rapordan sonra Edirne valisi yapılmıştı. O da Devlet Bakanlığı koltuğuna oturdu. Yeraltı dünyası mı? Onlar yine bildikleri işleri yapıyorlar. Hiçbir yayın organının yayınlamaya cesaret edemediği MIT raporunu ortaya çıkaran Doğu Perinçek ise bu kitap yayına hazırlanırken düşüncelerinin cezasını Haymana cezaevinde çekip yeni tahliye oluyordu. MIT Müsteşarı Hayri Ündül ise 29 Ağustos 1988 tarihinde görevinden ayrılıp Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı oldu. Yerine 2 yıl önce Özal'ın MIT'in başına getirmeyi düşündüğü Kor General Teoman Koman geldi. MIT'in yeni patronu 27 Mayıs 1960 hareketinde İmralı'da infaz subayı olarak görev yapmıştı. 41 yaşında evlenmişti, en büyük zevki ata binmekti. Kırbaç koleksiyonu yapıyordu, bir de tabanca koleksiyonu. Analizciydi, kritik yerlerde görev yapmıştı. Özel Harp Dairesi, MGK Genel Sekreterliği, TİB ve Kıbrıs. Zaten devletin sinir merkezlerinde bulunanlar hep bu çelik çekirdek içinde görev yapıyorlardı. Yeni Müsteşar Koman göreve gelir gelmez aşırı dinci hareketlere dikkat çekti. Asıl tehlikenin komünizm değil aşırı dinciler olduğunu söyleyerek herkesi şaşırttı. MIT'te artık yeni bir dönem başlıyordu. Turgut Özal'ın bir dönem MIT'in başına önerdiği Teoman Koman 2 yıl sonra teşkilatın başına geçmişti. Peki bu atama Özal'ın dediği oldu anlamında yorumlanabilir miydi? Hayır. Özal ilk tanıdığı yıllarda sivil paşa olarak değerlendirdiği Teoman Koman'ın demeçlerini basından okuyup istihbarat yaklaşımını öğrenince çok şaşıracaktı. Örneğin Orgeneral Koman'ın şu sözlerine hiç katılmayacaktı. Kimin söylediği belli değil, MIT artık fonksiyonunu yerine getiremez hale gelmiştir, köklü değişikliğe ihtiyaç vardır denmektedir. Bu sözler devamlı söyleniyor. Amerikan modeli çerçevesinde MIT'te de CIA, FBI gibi iki ayrı model yapalım tartışmaları yapılıyor. Herkesin milli yapısı kendi varlığına, kendi düzenine göre teşekkül eder. El alem ikiye ayırmışsa bizim de böyle olması gerekmez. İkiye ayrılmış modeller federal sistemlerde görülür. Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi bir süper güç olmuş, dünya çapında menfaatleri, alakaları var, oturmuş bir dış istihbarat kurmuş, merkezi haber alma teşkilatı. İçeride de FBI kurmuş. Bizim gibi tek servis olan ülkeler de var. Şimdi Amerika öyle diye bizim de illa CIA, FBI türü olmamız mı gerekir? Efendim, başka ülkelerde olduğu gibi ikiye ayrılmalı diyorlar. Neden? Vasıfları değişikmiş. Hayır, haber toplamanın vasıfları değişik değildir. Ülkelerin vasıfları değişiktir. Biz bir süper güç değiliz. Hal böyleyken niye bölelim? Bunları söyleyenler ne kadar ciddi etüt yaptılar. Ama herkes konuşuyor. Neye istinaden böyle söylüyorlar, o da belli değil. Dipnot, 9 Temmuz 1992 tarihinde MİT Müsteşarı Kor General Teoman Koman'ın teşkilata çağırıp akşam yemeği verdiği 48 gazeteciye yaptığı konuşma. MİT Müsteşarı Kor General Koman, 1950'lerde ABD dünyaya hükmetmek için nasıl CIA'yı kurduysa, bulunduğu coğrafyaya etki etmek için Türkiye'de kendi siyasını kurmalıdır sözlerini kimlerin söylediğini iyi biliyordu. Ama diplomatik bir dil kullanmayı yeğliyordu, sivilleştirilebilirdi. Başbakan Özal'ın MİT operasyonu Hiram Abbas ve ekibinin tasfiyesiyle hüsranla sonuçlanmıştı. Müsteşar Teoman Koman döneminde sokakta dolaşan emekli subay kalmadı. Hemen herkesi MİT'e aldılar diye dedikodular çıkmaya başlamıştı. Dedikodunun doğruluk payı da vardı. Hiram Abbas'tan sonra sivillere karşı yine askerlerin teşkilat içindeki inisiyatifi ve sayısal olarak oranı artmıştı. Dipnot, MİT'teki sivil asker çatışmasının bir başka boyutu daha vardı. Teşkilatta çay servisini erler yapıyordu. Sivillere göre erler kendilerine iyi çay getirmiyor, taze çayları hep subaylara götürüyorlardı. Siviller eğer bir gün teşkilattaki çaycılar sivil olursa o zaman MİT sivilleşmiş olacak diye espri yapıyorlardı. Sivil Paşa Teoman Koman, Başbakan Özal'ı hayal kırıklığına uğratmıştı. Basına ilk kez konuştu. 7 Haziran 1988. Hiram Abbas yaşamında ilk kez Sabah gazetesinden Güngör Mengi'ye röportaj verdi. Aslında tek bir gazeteye röportaj vermek istemiyordu. Basın toplantısı düzenlemeyi düşünüyordu. Ancak yakın arkadaşı bir gazeteci şimdi basın toplantısına her yayın organından muhabir gelecek. Tabii 2000'e doğru nokta, Cumhuriyet, Söz gibi sol yayın temsilcileri gelip gerekli gereksiz sorular soracaklar. En iyisi siz bir gazeteciyle röportaj yapın, daha iyi olur dedi. Önce Hürriyet gazetesinden televizyon kökenli bir gazeteciyle röportaj ayarlandı. Ancak nedense ondan hiç ses çıkmıyordu. Herhalde röportajın gazetelerinde yayınlanmasını istemiyorlar diye düşündüler. Son günlerde kendilerine yakın bazı gazetecilerin haberleri de gazete yönetimleri tarafından kırpılmaya başlanmıştı. Erkan Gürvit, Mehmet Ali Yılmaz gibi bazı gazete patronlarını arayarak ricalarda bulunuyordu. Güngör Mengi röportaj için günlerdir arayıp duruyordu. Sabah gazetesinde karar kıldılar. Dipnot, Hiram Abbas ile Güngör Mengi'nin röportajı 4 gün Sabah gazetesinde yayımlandı. Ayrıntılar için 7-11 Haziran 1988 tarihli Sabah gazetesine bakılabilir. Bu kitapta sadece önemli bölümlerin altını çizmek için özet yapıldı. Röportajın giriş bölümünde Hiram Abbas'ın biyografisine ilişkin sorular vardı. Güngör Mengi, boğazınızda bir yara izi görüyorum. Hiram Abbas, kendi ekibimle yaptığım, kendi yetiştirdiğim ekibimle yaptığım 156-157 baskın vardır. Bunların bir kısmı içeriden ateş açıldığı için silahlı çatışma şeklinde geçmiştir. Ve hepsi muvaffakiyetle bitmiştir. Bir tanesinde ben yaralandım, sonra bir arkadaşım yaralandı ama işler başarıyla bitirildi. Boğazımdan yemiştim kurşunu, boğazımdan girdi, çenemden çıktı. 2 metreden yedim kurşunları, odanın içinde yedim yani. Ama benim çalışma azmim ve arzum bitmediği için 15 gün sonra omzum bağlı olarak ben yine ekibimin başındaydım. Sağ elim askıda, sol elim serbest. MİT'e ikinci dönüşünü şöyle anlatıyordu Hiram Abbas. Karım pek istemedi ama ben onları da burada, İstanbul bırakarak Ankara'da göreve başladım. Daha kızım evlenmemişti. Ankara'daki 2,5 senelik görevimde günlük mesaim 11 saatti. Fazla mesailer de oluyordu. Cumartesi günü 4 saat, ayrıca pazar günü 4-5 saat çalışırdım. Yani bu 2,5 sene içinde çalışmaktan başka bir hayatım olmamıştır. Ailem burada, İstanbul'da olduğu halde çok az izinliydim ve hep hizmet verdim. İnanıyorum ki bir hizmet de gördüm. Bazı görüşler teşkilatta değişmiştir ve teşkilatıma daha fazlasını verme imkanı her zaman vardı. Ve konu MİT raporuna geldi. Hiram Abbas, şimdi rapor olayı geniş çapta ilk başlangıçta istismar edildi. Başbakanımızın bir politikası olarak seçimlerde kullanılacağı noktası üzerinde spekülasyon oldu. Bu katiyen doğru değildir, katiyen. Başbakandan böyle bir emir alınmamıştır. Başka makamlardan da böyle bir emir alınmamıştır. Güngör Mengi, Kutlu Savaş'ın hazırladığı raporda sizin de baştan beri olaylardan haberdar olduğunuz havası var. Ne diyorsunuz? Tabii, ondan evvel etütten haberim var gayet tabii ki. Ancak çocuğumun kızımın düğününde ben bu raporun elde olduğunu duydum. Hatta ertesi günü bu Mehmet Ağar ve arkadaşını alarak hiçbir şey de söylemeden yemek yedim. Nedir bu aradaki mücadele diye. Onun için diyorum ki işin içinde baştan itibaren yokum, katiyen yokum. Ocak sonuna kadar raporun etüdü, muayyen sayfalarının fotokopisinin elden ele gezdiği, hatta basında olduğu hepimiz tarafından öğrenilmiştir. Ancak raporda konu olan şahıslar tarafından hiçbir müracaat yapılmamıştır. Neden olduğu belli değildir. Beklenen tarih nedir, beklenen tarih nedir, beklenen husus nedir bilinmemektedir. Ocak sonunda eski mensubumuz Nuri Gündeş'in Necdet Üruğ'un mektubunu da alarak Cumhurbaşkanı'na gittiği, Ankara valisiyle ve bizim müsteşarla görüştüğü haberi alınmıştır. Bu iki aylık devrede niye iş uyutulmuştur yahut neden bir müracaat yapılmamıştır bilinmemektedir. Mehmet Emir'in arkasında Hiram Bey'in beyni vardır deniyor. Evet öyle denmiştir ama Hiram bu operasyonu bir yere karşı yapmaz ki. Kazancım ne olacak? Ben devletime hizmet vermek için görev yaparım, operasyonları yaparım. Ben masada çalışmadım, az çalıştım. Ben operasyon yaparken hasıla görürüm. Bu operasyondaki hasıla nedir? Benim Üruğ'la bir düşmanlığım yok. Benim Üruğ'la bir mücadelem yoktur. Cumhurbaşkanlığına aday veyahut değil beni hiç alakadar etmez. Belki Cumhurbaşkanlığı seçimine girecekti, bilmiyorum. Belki politik bir güç kazanacaktı. Belki bazı güçleri devam etmekteydi. Ben çeşitli hükümetlerde görev yaptım ve hepsinden gayet iyi muamele gördüm. Demirel'le defalarca temas ettim, çalıştım ve takdirini gördüm. Ecevit zamanında da görevimde yükseldim. Özal'la da gayet iyi anlaşıyordum ve istihbari yönden anlaşıyordum. Ben size bu konuyu biraz açayım. Şimdi MİT'te sivil orijinliler, asker orijinliler vardır. Bana karşı olan gruplar tarafından benim askere düşman olduğum fikri yayılmak istenmiştir. Size hakikati açıklayayım. Ben bu arkadaşlarımı ve buna mümasil kaç kişiyi ordudan koparıp teşkilata aldığımı isterse teşkilat verebilir adet olarak. Ben bunların peşinde koştum. Çünkü onlara ihtiyacım vardı. Ben ayrıca bizim kaynağımızı oluşturması için Harbiye'de 50 kişilik bir istihbarat sınıfı kurulmasını önermişimdir. Çünkü üniversiteden gelen miktar az oluyor. Çeşitli yerlerde bunu ifade etmişimdir. Bunlara bize verin ama bir daha geri almayın. Bazı insanları çok rahatsız etmiştir. Nedeni şudur, benim 2 sene çalışıp orduya dönecek adama ihtiyacım yok. Hem her şeyini açıyorsun, geliştiriyorsun, sonra alıyorsun, böyle adamlarla çalışamazsınız. Çünkü bu iş uzmanlık istemektedir. Bütün hayatını profesyonelce buna göre kurmak zorundadır. Mossad'ın büyüklüğü, Mossad çok büyük deniliyor. Mossad'da aslında bir büyüklük yok ama Mossad aldığı bilgiyi anında icraata koyuyor. Biz de aslında o kadar bilgi topluyoruz ama biz icraata daha az yöneliyoruz. Neden? Onlar harp içinde ve etraflarındaki diğer devletlerin tepkilerine bakmadan çalışıyor. Tabii artık Türkiye dışındaki görevlere de daha geniş olarak yönelmemiz gerekmektedir. Hem Türkiye'ye karşı yürütülen yıkıcı faaliyetler yönünden hem de dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan Türk varlığının bir güç oluşturması yönünden. Bu Türklerin bir potansiyel olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Bir de dışarıda her türlü yıkıcı faaliyete karşı savunma halinde olmamız gerekir. Yurt dışındaki Türklerden kastınız Türk vatandaşları mı? Türk vatandaşları ve Türk kökenler en azından Türklüklerini devamlı hatırlarında tutmaları gerekir. Türkiye'nin içerisinde yaptıkları yıkıcı faaliyete karşı da yabancıların faaliyetine karşı da çalışma yapıyoruz. Halkla çok iyi bütünleşmezsek başarılı olmamız imkansızdır. Gazeteci arkadaşından destek makalesi. Mehmet Ali Kışlalı, Hiram Abbas MİT'ten ayrıldıktan sonra 8 Haziran 1988 tarihinde Tercüman Gazetesi'ndeki köşesinden bir makale yazdı arkadaşı için. Arkadaşım Hiram, gazetecinin görevinin temelini izlediği olaylarda mümkün olduğunca objektif kalarak araştırma teşkil eder. Gazeteci deneyim kazandıkça bu yeteneklerini de geliştirir. Günün birinde izlediği olayın kahramanları kendisine ne kadar yakın olurlarsa olsunlar, gazeteci okurun kendisinden beklediği mümkün olduğunca tarafsız tutumu otomatik bir şekilde sergiler hale gelir. Bu girişi kendisini 1953-57 Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencilik yıllarından itibaren sürekli olarak ve çok yakından tanıdığımız Hiram Abbas ile ilgili bir yazı yazmak istediğimiz için yapıyoruz. Türkiye'yi tehdit ettiği düşünülen aşırı akımlardan hiçbirine ilgi duymayan, son derece sevdiği, karakterine, kişiliğine uygun düşen mesleğinin gereklerini yerine getirmekten başka bir şey düşünmeyen Hiram Abbas hakkında zaman zaman gerçekle hiç ilgisi olmayan yakıştırma haber ve yorumlara basında da rastlanmıştır. 12 Mart döneminde işkenceci olduğu, tetiş ile mücadele ederken sağ eğilime sahip bulunduğu yazılmıştır. İşkenceci eleştirisi karşısında yıllarca suskun kalıp o işkenceci denilen dönemde sorgulama görevinde bulunmadığı basit gerçeğini açıklamak gereğini bile duymamıştır. 1978-1979 yıllarında CHP iktidarında 12 Mart döneminde unutulmaz gözü pek ve son derece yararlı davranışlarından dolayı hakkında MİT içerisinde olumsuz bir hava estirildiğini duyduğumuz zaman teşkilatı bağımsız siyasi havalardan uzak ve diri tutmaya çaba gösteren Orgeneral Adnan Örsöz'e bütün samimiyetimizle Hiram Abbas hakkında bildiklerimizi anlatmamız hakkındaki tek görüş ifademiz olmuştur. Hiram Abbas, arkadaşı Mehmet Ali Kışlalı'nın makalesine kısa bir mektupla teşekkür etti. Sevgili Mehmet Ali'ciğim, bugün gazetende benim için yazdıklarını okurken hislendim. Düşündüklerine ve ifade tarzındaki inceliğine teşekkürler ederim. Ankara'ya gelirsem mutlaka seni arayacağım. Benim İstanbul ev telefon numaram 359. Sen gelirsen bir haber verir misin? Seni saygıyla ve tekrar teşekkürle lokum yanaklarından öperim. Hiram Abbas, 9 Haziran 1988. Röportaja dönersek, Hiram Abbas'ın röportajında ortaya bir gerçek çıkıyor. MİT raporu aylardır devletin elindeydi ve hiçbir devlet yetkilisi bir şey söylememişti. Peki sonra neden fırtınalar koparılmıştı? Hiram Abbas bunu Ürük'ün Cumhurbaşkanı seçilmesini engellemek için yapıldığını iddia etmekteydi. Peki bu komployu kim yapmış olabilirdi? Kenan Evren, Turgut Özal, kim? Cumhurbaşkanlığı seçimine bir yıl kalmıştı ve Türkiye'de arka arkaya ilginç olaylar meydana geliyordu. Finale kanla gidiliyordu. Kan dökülüyor. 17 Haziran 1988, yer Atatürk, Ankara Spor Salonu. ANAP 2. Olağan Kongresi yapılıyor. Belki de bu Genel Başkan Turgut Özal'ın son kongresi. Çünkü Cumhurbaşkanı olmak istediği artık partililerce de biliniyordu. Saat 12.15 kürsüde konuşan Turgut Özal'a 3 el ateş açıldı. Kurşunlardan biri baş parmağına gelen Özal kürsünün altına saklandı. Saldırgan Kartal Demirağ hemen salonda yakalandı. Önce adının Hayati İpek olduğunu söyledi ancak sonra gerçek hüviyetini açıkladı. Afyon Daskırı ilçesi doğumluydu. 12 Eylül 1980 öncesi Daskırı Ülkü Ocakları 2. Başkanlığı yapmıştı. Yakın arkadaşını bıçakla yaraladığı için 17 Ağustos 1985 tarihinde cezaevine girmişti. 20 Ocak 1988 tarihinde Dalaman Yarı Açık cezaevine gönderilmişti. Buradaki 4. gününde firar etmişti. Başbakan Özal'a suikastten 6 ay önce cezaevinden kaçan Kartal Demirağ'ın cebinden 100 dolar, 200 mark ve 200 bin TL para çıkmıştı. Paraların kaynağı bilinmiyordu, tıpkı 6 ay nerede saklandığının öğrenilemediği gibi. Kartal Demirağ askeri kamplarda eğitildiğini, MİT'ten bazı kişilerle görüştüğünü iddia etmekteydi. Dipnot, gazeteci Çiğdem Arat'ın Kartal Demirağ'la yaptığı röportaj 32. gün 14 Haziran 1992. Turgut Özal'a yapılan suikastin Cumhurbaşkanlığı seçimiyle bir ilgisi var mıydı? Hiram Abbas'ın Başbakan Özal'a çektiği geçmiş olsun telgrafı ilişkilerinin tekrar başlamasına neden oldu. Özal suikastı kendi olanaklarıyla çözmek istiyordu. Bunun altında biraz da devletin istihbarat örgütlerine güvenmeme duygusu yatıyordu.